Ayrım 29. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 323. Muammer. 1952. NATO'ya girdik, Johnny'ler İzmir'e girdi. Kavaklıdere köyünde dağı oydular. Dağın içine dışarıdan göremezsin. Nükleer saldırıya dayanıklı savaş karargahı döşediler. Tesadüfe bakın ki ABD Büyükelçiliği de Ankara Kavaklıdere'deydi. Hep Kavaklıdere'den döşediler yani. 1961, İzmir'e Amerikalı yağdı. Bu sefer Çiğli'de inşaat başladı. Betondan iskele tarzı dalga motorlar dikmeye başladılar. Kabak gibi ortada tabii, ahali merak etti. Bu ne dediler? Salça fabrikası kuracağız, domates kurutacağız cevabı aldılar. Ahali sevindi. İskeleler bitti. 18'er metre boyunda boru gibi bir şeyler yerleştirdiler. Ahali gene merak etti. Bu ne dediler? Minare cevabı aldılar. Evet, minare dediler ahaliye. Ahali gene sevindi. Sonra baktılar ki minarelerden ezan mezan okunmuyor. Tel örgüyle çevrili, kapısında kurt köpekli Amerikan askerleri nöbet tutuyor. Hani minareydi dediler. Bunlar İbrahim cevabını aldılar. IRBM yazıyordu kenarında. Intermediate Range Ballistic Missile kelimelerinin baş harfleri, orta menzilli balistik füze. Jüpiter füzesiydi, Sovyetleri vurmak için. Üstüne Türk bayrağı monte ettiler, IRBM'yi İbrahim'in kısaltılmış hali diye kakaladılar. Ahali gene sevindi. 1962. Ahaliye minare dedikleri sırada asker sivil 2000 TC vatandaşını ABD'ye götürdüler, eğittiler. NASA'nın Cape Canaveral uzay üstünde tamamen Türklerin komutasında bir Jüpiter'in deneme atışı başarıyla gerçekleştirildi. Baktılar ki bizimkiler güzel fırlatıyor, aferin dediler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine verdiler. Ama küçücük bir şart vardı. Füzenin anahtarı Amerikalı subayda duracaktı. Minareyi döşeyen kılıfına da uydurmuştu. 1962. ABD Senato heyeti İzmir'e geldi. Yalaka basınımız ticari yardım için geldiler, zengin olacağız diye yazdı. Ahali sevindi. Halbuki füzeleri denetlemeye gelmişlerdi. Raporlar incelendi ki skandal ortaya çıktı. Bizim ahalinin trafik levhası, çöp bidonu, elektrik direğindeki fincan gibi hedeflere zırt pırt ateş etme alışkanlığı olduğunu bilmiyorlardı. Hıyarın biri, Hiroşima'ya atılanın 100 katı tahrip gücüne sahip füzelerden birine mermi sıkmıştı, iyi mi? Motora isabet etmiş, güç bataryası patlamış, kontrol paneli devre dışı kalmıştı. Tel örgülerin çapını genişlettiler, Amerikalı askerleri geri çekip Türk askerlerini nöbete diktiler. Bizim ahali baktı ki minare füzeleri Mehmetçik koruyor, gene sevindi. 1963, Küba krizi bitti. İzmir'e diktiğimiz İbrahimleri söküp götürdük dediler, ahali sevindi. 1974, Kıbrıs'a çıktık. İzmir Çiğli'ye minare füze diken ABD utanmadan ambargo uyguladı. Kolumuzu büküyorlardı, Kaddafi yetişti. Benzin, uçak lastiği, mühimmat verdi, ahali sevindi. 1977, gergin günlerdi. Birleşmiş Milletler işgalcisiniz, Kıbrıs'tan derhal çıkın deyince, Dışişleri Bakanlığımızın Kıbrıs özel sorumlusu Onur Öymen, Kanada'da katıldığı toplantıda, bizi zorlamayın, gerekirse duvarın öte tarafına geçeriz dedi. Yani, canımızı sıkmayın, Kıbrıs'ı komple alırız demek istedi. O hafta Kıbrıs'a çıkan Ecevit İzmir'e geldi. O zamanlar sivil uçaklara hizmet veren Çiğli Havaalanı'na indi. Bir Türk polis memuru Ecevit'e ateş etti. Mermi Ecevit'i ıskaladı. Robert Kolej'den beri kankası olan Mehmet İsfan'ın bacağına saplandı. Yara hafifti, komaya girdi. Çünkü mermi o güne kadar Türkiye'de kullanılmayan, içinde kimyasal barındıran görülmemiş bir mermiydi. Doktorlar çaresizdi. Tabanca Amerikan malıydı. Türk emniyetine 3 adet hibe edildiği açıklandı. Özel harp dairesine kayıtlı olduğu iddia edildi. Amerikan tabanca firması pek mahcup oldu. Mehmet İsvan'ı İsviçre'ye götürdü. Tedavi masraflarını üstlendi, iyileştirdi. Ahali sevindi. Ateş eden polis serbest bırakıldı. Menemen savcısı soruşturma açtı ama tıkandı, üstü örtüldü. Ahali unuttu. 1987 İzmir'e yeni havalimanı yapıldı. Türkiye'yi ABD'nin kucağına oturtan rahmetli Adnan Menderes'in adı verildi. Böylece Çiğli Havaalanı sivil uçuşlara kapatıldı, komple askeri oldu. 2004 NATO'ya girdiğimiz andan itibaren Amerikan savaş uçakları Çiğli'ye konuşlanmıştı zaten. Ama AKP iktidar olunca NATO'nun Napoli'deki hava unsurları karargahı İzmir'e taşındı. 2006 ABD'nin 16. filosu Almanya'nın Ramstein üstünden tası tarağı topladı, İzmir'e yerleşti. 2010 Kasım ayında füzeyle kalkan zararla oturur başlıklı yazı yazdım. İzmir'deki Amerikan konsolosluğu kapatıldı ama son 2 senedir İzmir'e habire Amerikalı subay taşınıyor. Öyle hale geldi ki şirin yerdeki NATO lojmanlarına sığmıyorlar artık. 2200 dolar kira yardımı alıyorlar. Bornova'da, Urla'da villa kiralıyorlar. Sizce niye diye sordum. Goygoycu manşetlerle uyutuluyor Türk halkı. İzmir üzerinden bir iş çeviriyorlar diye ilave ettim. 2010 Hep sevinen ahali bu yazıma çok kızdı. Şerefsizsin sen, haysiyetsizsin dediler. Sanki Amerika'nın emrindeymişiz gibi yalanlar yazıyorsun, hükümetimize iftira atıyorsun dediler. İsrail ajanı, Rum dönmesi olduğumu, annemin Ermeni, babamın Kürt, benim ters manyel veren gizli Amerikancı olduğumu öne sürdüler. Abim sitem etti, bana bir şey yok mu? 2011 NATO'nun Libya'da ne işi var dediler. Savaş gemisi gönderdiler. Henüz söylemediler ama F-16 da gönderiyorlar. Üstüne NATO'nun Libya'yı vurma karargahı yaptılar İzmir'i. Minare füze dikilen İzmir Çiğli'den Amerikan ambargosu uygulandığında yardımımıza koşan Kaddafi'yi İzmir Çiğli'den vuracak minareci arkadaşlar. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız diye bir şiir hatırlıyorum sanki. Netice, Libya'yı vuruş Haçlı Seferi olduğuna göre Haçlı Seferi'nin karargahı bu arkadaşların gavur dediği İzmir olmayacaktı da neresi olacaktı birader? Yarın öbür gün biz vurmadık, gavur İzmirliler vurdu diye yemin etse başı ağrımaz yani. Muammer Kaddafi 1942'de Sirte'de doğdu. Tam adı Muammer Muhammed Abu Minyar El Kaddafi'ydi. Libya Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Askeri akademiye girdi. Özgür Subaylar Hareketi adı altında gizli bir örgüt kurdu. 1969'da yüzbaşı rütbesindeyken o sırada kaplıca tedavisi için Türkiye'de bulunan Kral İdris'e karşı darbe yaptı. Kendisini albaylığa terfi ettirip ülkenin yönetimini ele geçirdi. Beyaz Saray darbeden 7 gün sonra Kaddafi yönetimini tanıdı. İngiliz üslerini ülkeden çıkardı. Petrol şirketlerini ulusallaştırdı. Afrika ve Arap ülkelerindeki sol hareketlere destek oldu. Rusya ile yakın ilişkiler kurdu. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında tüm gücüyle yanımızdaydı. Libya'yı 42 sene yönetti. 2011'de Arap Baharı ayaklarıyla iç savaş çıkarıldı. Rejimi yıkıldı. Doğduğu Sirte'de yakalandı. Linç edilerek öldürüldü. Sahra çölünde henüz dünyaya açıklanmayan bir yerde toprağa verildi. Musa Altuğ. Three members of the security forces have been killed during clashes with members of the outlawed Kurdistan Workers Party, PKK, in the Sur district of Turkey's southeastern province of Diyarbakır, which has been under a military curfew for the past month. Militants detonated an explosive placed on a street as security forces were conducting an operation in the district, heavily wounding one soldier who succumbed to his injuries in hospital. The body of the soldier, identified as Special Gendarmerie Sergeant Kemal Karabacaklı by the state-run Anadolu Agency, was sent to his hometown Aydın for a funeral. One of our brave fellow soldiers was heavily wounded during the operation in the Sur district of Diyarbakır province on January 3 at 10:25 p.m. He succumbed to his injuries in hospital despite all efforts, said a statement issued by the Turkish Chief of General Staff. Another soldier, whose name was not disclosed while the daily news went into print, died from his wounds in a hospital after he was injured in clashes in Sur on January 4. Meanwhile, a police officer was killed during an operation in Sur early on January 4 after being shot by a PKK sniper. The Special Operations Police Officer, identified as Musa Yüce, was taken to a military hospital where he succumbed to his wounds. Türkçe yazıyoruz, anlatamıyoruz. Bir de böyle deneyelim bari. İki uzman çavuş arkadaşıyla birlikte Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Musa Yüce, aslında İngilizce öğretmeniydi. 4 defa KPSS'ye girip yeterli puan almasına rağmen ataması yapılmamıştı. Başka çare bulamadığı için polis olmuştu. Geçen ay gene Diyarbakır'da şehit düşen Teğmen Altuğ Pek de aslında matematik öğretmeniydi. KPSS'ye girip yeterli puan almasına rağmen ataması yapılmayınca başka çare bulamamış, 5 ay önce sözleşmeli jandarma teğmen olarak orduya katılmıştı. Terör kurbanı olmasınlar diye öğretmenleri geri çekip atamasını yapmadıkları öğretmenleri asker olarak, polis olarak bölgeye gönderen süper zeka yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Congratulations bir nevi. Musa Yüce Altuğ Pek 2002 itibariyle terör örgütü yenilmişti. AKP'nin iktidarı devraldığı 2002'de sadece iki şehidimiz vardı. Olağanüstü hal kaldırılmıştı. Analar ağlamasın sloganıyla başlatılan açılım politikasıyla PKK ile müzakere masasına oturuldu. Terör hortladı. Sırf 2015 senesinde 423 şehit vardı. Güneydoğu'da iç savaş manzaraları yaşanıyordu. Şehir merkezlerinde apartmanlara tanklarla ateş edilir hale gelmişti. 2015 senesinde Türkiye'de bombalarla hayatını kaybeden sivillerin sayısı bir önceki seneye oranla %7682 artmıştı. Bu arada ataması yapılmayan 350 bin öğretmen atama bekliyordu. Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919, sabah saat 10. Zırhlılar körfeze demirlemiş, Yunanca vatan anlamına gelen yolcu gemisi Patris, adeta turist gezdirircesine pasaport iskelesine yanaşmış, işgal ordusu vatan toprağımıza ayak basmıştı. İzmir metropoliti Hrisostomos etekleri uçuşa uçuşa geldi, diz çöktü, işgal komutanının çizmesini öptü, Yunan bayrağını öptü, haçını havaya kaldırdı, askerleri takdis ederek o meşhur vaazını verdi. Evlatlarım, bugün İsa'nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım. Azizler arkanızda, dedi. O sırada ince uzun siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya. Elinde revolver tabir edilen toplu tabanca vardı. Olamaz, böyle güle oynaya giremezler, diye bağırdı. Bastı tetiğe peş peşe. Efsun alayının sancaktarı atının sırtından karpuz gibi düştü. Adeta zaman durmuştu. Önce sessizlik, sonra panik yaşandı. Baktılar ki tek kişi, sarı verdiler çevresini. İlk süngüyü iman tahtasına sapladılar, sonra neresine gelirse orasına. Şehit oldu Hasan Tahsin, henüz 30'unda. Böyle başladı macera. Kanımızı içecek kadar bizden nefret eden Hrisostomos'un asıl ismi Kalafatis'ti. Bursa Trilye'de doğmuş, Atina'ya gidip din eğitimi almış, kademe kademe yükselerek İzmir metropoliti olmuştu. Konstantinopolis başpiskoposu Hrisostomos'un ismini kendisine lakap olarak almıştı. Onu yaşatıyordu. Megalo idea fanatiğiydi. İşgalden önce Ayafotini Kilisesi'ni istihbarat karargahına, kilisenin bodrumunu cephaneliğe çevirmişti. Silah ve mühimmat insani yardım adı altında geliyor, Ayafotini'de depolanıyordu. İşgal başlar başlamaz İzmirli Rumlar aniden Yunan üniforması giymişti. İşte o üniformalar da gizli gizli Ayafotini'de dikilmiş, stoklanmış, işgalden bir gece önce silahlarla birlikte dağıtılmıştı. İzmir'in işgal edileceği, işgalden iki gün önce Yunan albay Mavrudis tarafından Ayafotini Kilisesi'nde İzmirli Rumlara duyurulmuştu. 3 sene böyle geçti. Her gecenin sabahı var, İzmir'in dağlarında çiçekler açtı. 9 Eylül'e ulaşıldı. Hrisostomos bu topraklara ve komşularına ihanetinin bedelini ağır ödedi. Linç edilerek öldürüldü. Konaktan mezarlık başına kadar sürüklendi. Batarya kuruldu, Ayafotini top ateşiyle yok edildi. Sonra Yunan Kilisesi Türk kanı içmeyi sevap kabul eden Hrisostomos'u 1993 senesinde aziz ilan etti. Sonra Atina'da Nea Smyrna diye, Yeni İzmir diye bir semt var. Bu semte İzmir'de yok edilen Ayafotini'nin birebir kopyası yapıldı. Sonra Nea Smyrna'daki Ayafotini Kilisesi'nin bahçesine Hrisostomos'un heykeli dikildi, altına İzmir şehidi yazıldı. Sonra Kıbrıs Rum kesimi başpiskoposunun ismi Dimitriu Irodotos'tu. Kendisine ikinci Hrisostomos lakabını aldı. Sonra İzmir'de aniden Hrisostomos kitapları yayımlanmaya başlandı. Bu kitaplarda Hrisostomos'un aslında ne kadar iyi yürekli bir insan olduğu, kendisinin kasten yanlış tanıtıldığı anlatılıyordu. İşin ekstra hazin tarafı, bu kitaplar bizzat İzmirli iş adamları tarafından yayımlanıyordu. Sonra Alsancak'ta Hollanda Kilisesi vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti armut gibi seyretti. Bu Hollanda Kilisesi Yunan Konsolosluğu tarafından 99 yıllığına kiralandı. Sivri ve üçgen yapısıyla adeta ben Protestan Kilisesiyim diye bağırır ama Ortodoks Kilisesi haline getirildi. İsmi ne oldu biliyor musunuz? Ayafotini Kilisesi oldu. Başka isim yoktu çünkü. illa Hristos olacaktı, illa Ayafotini olacaktı. Ve önceki gün, tam 94 sene sonra İzmir Kordon'da haç atma töreni yapıldı. Bu tören en son 1922'de işgalin son senesinde yapılmıştı. Bizim sayın medyamızın haberi yoktu ama Yunanistan milletvekillerinin de katıldığı tören Yunan televizyon kanallarından canlı yayınlandı. Bu tarihi ayini kim yönetti? Evet, Ayafotini'nin baş rahibi yönetti. Şunun altını önemli çizeyim. 3-5 tane Rum vatandaşımız kaldı. Bu memleketi en az benim kadar severler. Pek çok Türk ve Müslümandan daha hayırlı yurttaşlardır. Bu vatan ne kadar benimse onların da o kadardır. Amacım asla onları rencide etmek değil. Aksine hayranlığımı dile getirmek istiyorum. İster Karamanlis gibi sağcı başbakan yönetsin, ister Papandreou gibi solcu başbakan yönetsin, ister Tsipras gibi komünist başbakan yönetsin, temel hedefleri asla değişmeyen Yunanistan'a takdirlerimi ifade ediyorum. Yunan Kilisesi T. Konstantinopolis'i unutmazken, T. Hristostomos'u yaşatmaya çalışırken, T. Ayafotini'yi diriltirken, bizim Diyanet'in Atatürk'ün ismini bile hutbelerden çıkardığını hatırlatmak istiyorum. Yunan dincileri megalo ideayı hayata geçirmek için nesilden nesile çaba harcarken, bizim dincilerin kendi cumhuriyetlerini yıkmak için nasıl çırpındığına dikkat çekmek istiyorum. Hasan Tahsin Cumhuriyeti'nin hangi aymazlıklar neticesinde Hasan Karakaya Cumhuriyeti'ne dönüştüğünü görelim diye yazıyorum. Yurtsever gazeteci Hasan'dan Akitçi Hasan'a nasıl savrulduğumuzu idrak edelim diye yazıyorum. Demem o ki, zulüm 1938'de son buldu diyen Şeriatçı Akit gazetesine taziyede bulunan genelkurmayın Ayafotini'ye de tebrik mesajı göndermesinde fayda var gari. Hasan Tahsin 1888'de Selanik'te doğdu. Asıl adı Osman Nevres'ti. Sorbon Üniversitesi'nde siyasal bilimler tahsili yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kökeni kabul edilen Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı. 1915'te Bükreş'te İngilizlere karşı faaliyet yürütürken tutuklandı. 1916'da serbest kaldı. Tanınmamak için Hasan Tahsin adını kullanmaya başladı. 1918'de İzmir'e yerleşti. Hukuk-u Beşer gazetesini yayımladı. Yurtsever isimli köşesinde başyazarlık yaparken 15 Mayıs 1919'da ilk kurşunu sıktı, şehit oldu. İzmir Harmandalı'da toprağa verildiği rivayet edilir. Ceyhun. Meclisin çoğunluğu saçma sapan tiplerden oluşuyor ama varlığıyla onur duyduğumuz milletvekilleri de var. Ceyhun İrgil mesela, Bursa milletvekili, hekim. Çıktı meclis kürsüsüne, yeni anayasa tartışmalarıyla resmen uyutulan, gerçekleri görmemesi için adeta uyuşturulan milletimize hitaben tek tek anlattı. Devlet hastanelerindeki ölüm oranı %40 arttı. Devlet hastanelerinde 2010 yılında 83 bin kişi hayatını kaybederken, 2014 yılında 114 bin kişi hayatını kaybetti. Çünkü durumu kritik hastaların çoğuna özel hastanelerde bakılmıyor, zordaki hastalar özelden devlete sevk ediliyor, devlet hastanelerinde yeterli bakım sağlanamıyor, bu ağır istatistikler oluşuyor. Hekime başvuru rakamlarına bakalım. AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında 209 milyon insan hastaneye gitti. 2014 yılında bu rakam ne oldu? 644 milyon oldu. Ülke nüfusunun neredeyse 9 misli. 2002 yılında 769 milyon kutu ilaç satıldı. 2014 yılında 1 milyar 970 milyon kutu ilaç satıldı. Acil servise başvuran vatandaş sayısı kaç biliyor musunuz? 100 milyon. Ülkenin nüfusu 70 milyon. Dünya rekorudur bu. Dünyada nüfusundan daha fazla acile başvuran tek ülke biziz. Çünkü acil servise gidince fark ödemiyorsun. İnsanlarımız 2 lira 3 lira farkı bile ödeyemeyecek durumda olduğu için acil servislere yığılıyor. Kadının çocuğu ateşleniyor, farkı ödeyebilecek durumda olmadığı için mecburen akşamı bekliyor, acil servise götürüyor. 2002 yılında bu ülkede 2 milyon kişi ameliyat olmuştu. 2014 yılında kaç kişi ameliyat olmuş? 14 milyon kişi. Bunun nedeni ne? Halka hizmet mi? Hayır, bunun adı performans. Hükümet performans adı altında doktorlara, hastanelere ameliyat karşılığı para ödüyor. Bu yüzden habire ameliyata yükleniliyor. Bıçak parası kaldırıldı deniyor. Halbuki bıçak parası resmileştirildi. Özel hastanelere giden vatandaşlar %200 fark ödüyor. Bu farkın adı ne Allah aşkına? Bıçak parası işte o. Açıktan alınan bıçak parası resmi bıçak parası haline geldi. Bu performans sistemi nedeniyle bu gidişle memlekette neşter değmeyen insan kalmayacak. Milleti kandırmayalım. Madem sağlık sisteminde her şey yolunda, o halde neden insanlarımız hastanede yer bulabilmek için, ameliyat olabilmek için habire bizi, milletvekillerini arıyor? AKP sadece parası olanların sağlıklı hizmet alabildiği bir sistem yarattı. Katkı payı, katılım payı, reçete parası gibi çeşitli yollarla fark ücreti alarak hasta vatandaşları müşteri konumuna getirdi. Piyasacı sağlık hizmetiyle anne ve bebek ölüm hızları arttı. Anne ve bebek ölümlerini bile küçük göstermeye çalışıyorlar. TÜİK rakamlarını bile küçük göstermeye çalışıyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Şehir hastaneleri yapıyorlar. Şehir hastaneleri özelleştirmenin turuva atıdır. Adama arsayı buluyorlar. Adam o arsaya bina yapıyor. O binayı o adama 49 yıllığına kiralıyorlar. %70 doluluk garantisi veriyorlar. Doktoru, hemşireyi devlet veriyor. Doktorun, hemşirenin maaşını devlet veriyor. Hastanenin gelirini o adam alıyor. Binadaki kafeterya, kuaför gibi işletmeler bile o adama ait oluyor. Böyle bir şey dünyada nerede var? Şehir hastaneleri kamu özel ortaklığı kisvesi altında kamu adını kullanarak küresel sermayeye kaynak yaratıyor. Halkın sağlığı yandaş iş adamlarına pazarlanıyor. Sağlık çalışanlarının özlük hakları verilmiyor. Fazla mesaiye zorlanıyor. İtiraz edenler sürülüyor, taciz ediliyor. 6000 doktor istifa etti. Şu anda devlet hastanelerinde kritik ameliyatları yapacak adam yok. Bursa Devlet Hastanesi'nde mesela neredeyse beyin ameliyatı yapılmıyor, tümör ameliyatı yapılmıyor. Sağlık personeli mutsuz, bıkkın. Nasıl sağlık hizmeti verecekler? Her 4 sağlık çalışanından biri taşeron. Taşeron kafayla sağlık hizmeti olur mu? Eğer sağlığı bu taşeron kafayla yürütmeye devam ederseniz, bunun acı sonuçlarını gün gelir herkes sevdikleriyle öder. Sağlık denilen kavram ne ekonomiye benzer ne siyasete benzer. Unutulmasın, dünyada sağlıktan, hastalıktan daha demokratik bir şey yoktur. Bu meclis bile hastalıktan daha demokratik değildir. Nedir bu hastalık-demokrasi ilişkisi diye merak ettim. Biraz daha açması için değerli vekil Ceyhun İrgil'i aradım, izah etti. Dünyada en demokratik kavram hastalıktır. Etnik köken, mezhep, cinsiyet, zengin fakir ayırmaz, herkese eşit davranır, kimseye ayrıcalık tanımaz. AKP'linin prostatı da aynıdır, CHP'linin prostatı da. MHP'linin diyabeti de aynıdır, HDP'linin diyabeti de. Bu nedenle sağlığın siyaseti olmaz. Asla olmamalı. İngiltere kraliçesine hangi ilacı veriyorsan, Aynı hastalıktan mustarip Fatma teyzeye de aynı ilacı verirsin. Sağlık hizmetinde lüks olmaz. İnsanlarımız parası olsa da olmasa da ilacını alabilmeli, hekimine ulaşabilmeli. İnsan için daima en iyisi olmalı. Eğer sağlığı bu kafayla yürütmeye devam edersek, bunun acı sonuçlarını gün gelir herkes sevdikleriyle öder. Benim anladığım şu, asrın liderimizi başbakan seçtik, cumhurbaşkanı seçtik, neticede turp gibiyiz maşallah. Senede 644 milyon defa doktora gidip, 100 milyon defa acil servise yatıp, 14 milyon defa ameliyat olup, 2 milyar kutu ilaç içiyoruz, sağlık sıhhat afiyetteyiz. Üstüne başkan seçelim, yanaklarımıza renk gelsin, ay parçası olalım. Ceyhun İrgil, 1965'te İzmir'de doğdu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, Bursa Onkoloji Hastanesi'nde başhekim yardımcısı oldu, 2007'de Dünya Cerrahi Derneği seçilmiş üyeliğine kabul edildi, Bursa Sivil Toplum Derneği'nde, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nde kurucu başkanlık yaptı, CHP'nin ön seçiminde Bursa genelinde en yüksek oyu aldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015'te Bursa milletvekili seçildi. Ferhan, Genco, Edip, Tarık, Rutkay, İlhan, Timur, Levent. Beyaz, suya sabuna dokunmaz, etliye sütlüye karışmaz, AKP hakkında asla konuşmaz. Neler neler yaşandı bu ülkede. Ne kokar ne bulaşır, gıkını çıkarmaz. Senelerdir böyle idare ediyordu. Canlı yayında bir tufaya geldi, vay sen misin, anında linç edildi. Yandaş medya tarafından PKK yardakçısı ilan edildi. Teröristi alkışlattı denildi, örgüt reklamı yaptı denildi, PKK ağzıyla konuştu denildi, PKK show denildi. Ana haberde ekrana çıktı, özür diledi, nafile. Terör propagandası yapmaktan soruşturma açıldı. Çünkü gene böyle canlı yayınlanan bir beyaz şovda konuklardan biri tiyatromuzun duayenlerinden rahmetli Erol Günaydın'dı. Gene böyle suya sabuna dokunmadan, havadan sudan sohbet edilirken Erol Günaydın kendini tutamadı. Müjdat olsun, Levent olsun, Ferhan olsun politik söylemlerde bulunuyorlar. Siz niye hiç politik şakalar yapmıyorsunuz diye sordu. Beyaz her şeyi özetleyen gayet net bir cevap verdi. Korkuyoruz abi dedi. Korkunun ecele faydası yok atasözü, kelimenin tam manasıyla budur. Ulusal marşın korkma diye başlıyorsa ve sen korkuyorsan sonuç kaçınılmazdır. Beyazın başına gelenler, beyaz gibi kenardan kenardan yaşamaya çalışan şöhretlerimiz için ibret vesikasıdır. Küpünü doldurmak için etliye sütlüye karışmazsan, ne kokar ne bulaşırsın, mümkün değil yaranamazsın, gün gelir kendi çıkarları için seni harcarlar. Suya sabuna dokunmazsın, gün gelir illaki sana dokunurlar. Ve işte bu nedenle yandaşlar bazen çaresiz kalır. İstedikleri kadar linç kampanyası yürütsünler, Müjdat Gezen, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Fazıl Say, Genco Erkal, Fikret Otyam, Edip Akbayram, Bedri Baykam, Tarık Akan, Rutkay Aziz, İlhan İrem, Timur Selçuk, Levent Üzümcü gibi davranan gerçek sanatçılarımız tarih huzurunda dokunulmazdır. Ferhan Şensoy, Genco Erkal, İlhan İrem, Timur Selçuk. İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu Münir Özkul'dan devralan Ferhan Şensoy, Türk tiyatrosunun temel taşı Genco Erkal. 7 defa altın portakal kazanan Yeşilçam'ın yüz akı Tarık Akan. Lafı hiç eğip bükmeden tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan Kemalist yurtseverim diyen Çağdaş Ozan İlhan İrem. Türk sanat müziği efsanesi Münir Nurettin'in oğlu Namazında, orucunda solcu, Türk pop müziğinin onuru Timur Selçuk. AKP döneminde bir taraftan utanç duyarak, bir taraftan gurur duyarak anladık ki, sembolik isimlerini sıraladığım hepi topu bir avuç gerçek sanatçımız vardı. Ortak özellikleri biat etmemeleri, cumhuriyete ihanet etmemeleriydi. 29. ayrımın sonu, sayfa 336.